Merhabalar, ben Yusufcan Gökkaya. Bilindiği gibi bu kanalda genellikle sesli öykü, sesli kitap ve bazen de sohbetleri kaydediyor ve paylaşıyorum. Bu tarz içeriklerden farklı olarak aslında her zaman istediğim edebiyat alanında yapılmış olan bilimsel araştırmalarla bazı şeyleri anlatabilmeyi de ümit ediyordum ve bunu da gerçekleştirmek istedim. Bunu gerçekleştirmek için de yeni bir bölüm oluşturdum kendi kafamda ve bu bölümün oynatma listesindeki adı Edebi Bilim olacak. Burada bazı bilimsel araştırmalardan yola çıkarak bazen olayları, bazen yazarları ve bazen de kitapları anlatmaya çalışacağım. İlk olarak da Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanıyla Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanında büyülü gerçekçilik akımını anlatan bir bilimsel araştırmayı, çalışmayı sizlerle paylaşacağım. Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde Bülent Cersiz, Tanrı Tanır ve Melike Çalışkan'ın kaleme aldığı bir bilimsel çalışmadır. Hepinize şimdiden keyifli dinlemeler diliyorum. Büyülü gerçekçilik nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Büyülü gerçekçilik, postmodern düşüncenin merkezini oluşturan bir akımdır. Latin Amerika'nın roman alanıyla edebiyatla 1950'lerde tanıştırılan büyülü gerçekçilik akımı, kendine Türk edebiyatında 1980'li yıllarda yer bulmuştur. Büyülü gerçekçi roman türünü geleneksel romandan ayıran şey, biçim içerik ve roman yazar ilişkisidir. Geleneksel romanın tersine, büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmış romanlarda bütünlük değil, parçalanmışlık vardır. Bu yüzden de biçim ve içerik açısından oldukça zengin bir akımdır. İçerisinde barındırdığı zengin kurgularla okuyucuyu sıradanlıktan ve kurallardan kurtarır. Büyülü gerçekçilik akımının tarzı, adından da anlaşılacağı üzere yeni bir sanat yaklaşımı değildir. Aksine, var olan sanat akımlarının yeniden yorumlanma biçimidir. Hem büyülü hem de gerçek olanı bir arada verir. Çağdaş edebiyat yazarlarından Gabriel Garcia Marquez'in eserleri büyülü gerçekçilik akımını ilerletmiş ve okuyucuya her defasında yenilikler sunmuştur. Türk edebiyatında büyülü gerçekçilik akımının temsilcisi sayılan Latife Tekin eserlerinde bu akıma yer vermiştir. Sizlerle paylaşmış olduğum bu çalışmanın amacı da Marquez'in Kırmızı Pazartesi ve Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm adlı eserlerindeki büyülü gerçekçilik akımını özellikleri açısından karşılaştırmak ve iki eser arasında göze çarpan benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm adlı eseriyle okuyucuyu tamamen batıl inançların yer edindiği bir köye, daha dar bir ifadeyle Aktaş ailesine dikkat çekmektedir. İsmi sonradan Akçalı olan Alacüvek köyünde Aktaş ailesinin yaşadığı türlü türlü olumsuzluklar sonucunda ailenin köyden şehre taşınması ve şehirde de sahip oldukları batıl inançları devam ettirerek olumsuz olayları yine kendilerine çekmeleri anlatılmaktadır. Eser, Anadolu'da yaşayan bir ailenin inançlarını, yaşayış biçimlerini, duygu ve düşüncelerini anlatmaktadır ve anlatım biçimi gerçeklere gizem katma yoluyla sunulmuştur. Öte yandan Marquez'in Kırmızı Pazartesi adlı eserinde çok daha farklı bir konu verilmektedir. İşleneceği herkes tarafından bilinen, ancak kimsenin de engel olmak için bir çaba içerisine girmediği bir cinayet öyküsüdür Kırmızı Pazartesi. Dünyanın dört bir yanında sarsıcı bir etki yaratan bu eserin daha ilk satırlarından romanın kahramanı Santiago Nasar'ın öldürüleceği haberi veriliyor. Ancak romanın ana teması cinayet olsa da asıl anlatılmak istenen küçük bir kasabada yaşayan bir halkın ortak davranış biçimleridir. Bu özelliğiyle Kırmızı Pazartesi bir toplumsal ruh çözümlemesi niteliğindedir. Kırmızı Pazartesi ve Sevgili Arsız Ölüm romanları masalsı sayılacak kadar büyülü iki mekanda geçmektedir. Masalsı olmaları her iki mekanın da dış dünyayla bağlantısının çok az olmasından kaynaklanır. Latife Tekin romanın ilk sayfasında bize Alacüvek köyünün dışarıyla kapalı olduğunu ifade eder. O zamana kadar Alacüvekliler bir yerden bir yere eşek sırtında gitmeye bile pek alışkın değillerdi. Gidip geldikleri yerler kasaba dışında iki adımlık yoldu. Kasabaya da öyle sık gidip geldikleri yoktu zaten. Alıntı bu şekilde. Sevgili Arsız Ölüm romanı okuyucuya böyle bir giriş sunarak dikkatleri daha çok üstüne çeker ve köyün gizemini ilk sayfadan hissettirir. Halbuki Marquez, Kırmızı Pazartesi'nin sahip olduğu büyülü mekanı çok daha farklı bir açıdan sunar. Yer alan alıntı şöyle: "Piskopos gemiden inmeyecektir bile," demişti ona. Her zamanki gibi görev gereği hayır dua edecek, geldiği gibi dönüp gidecektir. Bu kasabadan nefret eder o. Alıntıdan da anlaşılacağı gibi Piskopos tarafından bile sevilmediği, Piskopos'un sadece gemi üzerinden halkı selamlayarak geçmesi kasabanın dış dünyaya açık olmadığını göstermektedir. Kırmızı Pazartesi'nin anlatıcısı olan Santiago Nasar'ın en yakın arkadaşı bile Santiago'nun yaptığı şeyden haberdar değildir. Doğrusu Santiago'nun yapıp yapmadığı belli olmayan bir olaydır romanın konusu. Santiago öldürülmeden 6 ay önce kasabaya gelen Bayardo San Roman, kasabada sadece erkeklerin kaldığı bir pansiyonda kalıp oradan geçen kasabanın güzel kızı Angela Vicario'ya aşık olmuştur ve zenginliğinin vermiş olduğu böbürlenme ile bu kızla evlenmek istemiştir. Angela'nın ailesini etkilemeyi başaran Bayardo kasabaya yerleşir ve Angela ile evlenir. Evlilikleri sadece 6 saat sürebilmiştir çünkü Angela'nın bakir olmadığını anlayan Bayardo kızı ailesinin evine geri götürmüştür. Angela'nın ikiz erkek kardeşleri bekaretini bozanın Santiago Nasar olduğunu duyduklarında en keskin bıçakları ellerine alarak bütün kasabaya namus davası olduğunu duyurarak Santiago'yu aramaya koyulmuşlardır. Büyülü gerçekçilik akımı anlatıldığı yer ve zamanı özel kılar. Ayrıca zaman zaman da gerçeklikle ilişkilendirilen bir tür olarak bilinir. Büyülü gerçekçiliğin bu özelliği doğrultusunda Tekin kurgusal bir köyü, bu köy Tekin'in çocukluğunu geçirdiği köyü anımsatmaktadır. Bu köyü gerçeklikle ilişkilendirerek sunarken Marquez kasabanın ismini bile vermeyerek kurgusal olduğunu düşündüğümüz bir olayı aslında kendi çocukluğunda tanık olduğu bir olaydan esinlenerek vermektedir. Her iki eserde de yaşantı fazlasıyla sıradan bir haldeyken bir anda fantastik öğeler içermeye başlar. Aslında yaşanan olaylar tamamen gerçekken olay örgülerine gizem katılmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere büyülü gerçekçilik yazarın aşina olduğu dünyaya dayanır. Tekin şöyle der: "Alacüvekliler savmanı otlağına orak biçmeye gidecekleri gün Taçın Dağı'nda dinamitler patladı. Kuşlar göğe çekildi. Tavuklar ürktü. Çocuklar evlerine kaçıştı." Bu cümlelerle köyde yaşanan şeylerin gerçek olduğunu anlatırken vurgusunu öyle güçlü yapar ki okuyucu doğaüstü bir olayla karşılaştığını zanneder. Örneğin kuşların göğe çekilmesi olayı evrenin inkar edilemez bir parçası iken Tekin anlatım tarzıyla gerçek dışı bir olaymış gibi sunmaktadır. Marquez de bu vurguyu benzer biçimlerde yapar. Giriş cümlesiyle bütün insanların aşina olduğu ama gizemli bulduğu bir olaya gönderme yapar. Santiago Nasar, onu öldürecekleri gün Piskopos'un geleceği gemiyi karşılamak için sabah saat 05.30'da kalkmıştı. Yazar burada cinayetin gerçekçiliğine dikkat çekerken kendisi de dahil halkın cinayetten haberdar olduğunu gizemli bir şekilde göstermektedir. Oksimoron, iki zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılması terimi tam anlamıyla büyülü gerçekçiliği açıklayan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Eserler içerisinde birbirine tamamen zıt olan birçok şey bulmak mümkündür. Sevgili Arsız Ölüm eserinde bunun en iyi örneği Aktaş ailesindeki anne karakteri olan Atiye'dir. Şehirden Alacüvek köyüne gelin olarak gelen Atiye, kısa bir süre sonra köy yaşantısına ait olan her şeyi öğrendi. Atiye sırasıyla ekmek pişirmeyi, koyun kırkmayı, tezek yapmayı, kuzu emiştirmeyi ve tavuk teleğiyle çocuk düşürmeyi köyde doğup büyüyen bir kadından daha iyi yapar oldu. Kırmızı Pazartesi eserinde yine zıtlıkların ilk örneğini sunan karakter Santiago Nasar'ın annesi Placida Linaro'dur. Kapının aralığından bıçaklarını çekmiş olarak eve doğru koşa koşa gelmekte olan Vicario, kardeşleri görebiliyordu. Ama başka bir açıdan kapıya doğru koşmakta olan oğlunu göremiyordu, der Marquez. Kitabın sonlarında verilen ama okuyucuda ilk etkiyi uyandıran bu cümleler, Santiago Nasar'ın annesinin cinayete son yardımı yaptığını göstermektedir. Bu tarz anlatımlar üzerine yapılan gözlemler, toplum veya aile içerisinde kabul edilebilir olan ve uygunsuz olan davranış arasında ayrım yapılmasına imkan sağlar. Marquez, cinayeti işleyen kardeşleri büyük bir tezatlık içinde de vermektedir. Davranışlarının uygunsuz mu, kabul edilebilir mi olduğu tartışma konusudur. Saçmalama, o ikisi kimseyi öldüremez. Hele zengin birini, hiç, diye yazar Marquez. Bu ifadeden de fark edildiği üzere, ikizlerin gerçek kişilikleri incelendiğinde birini, özellikle de zengin birini öldürebilecekleri düşünülmez ancak, büyülü gerçekçilikte inanılanın tersini sergiler karakterler. Sevgili Arsız Ölüm'de Atiye ve Huvat çiftinin 4 çocuğu vardır. Tekin, romanının 1. bölümünde Aktaş ailesinin küçük kızı Dirmit'in tamamen bir masal dünyasında yaşadığını açıkça ifade etmektedir. Dirmit'in doğumu sırasında ve bebeklik döneminde bazı olağanüstülükler görülmüştür. Köylülerden biri olan Cinci Mehmet, bu kız çocuğunun Tekin olmadığını söyler ve bunu tüm köye yayar. Dirmit büyüdükçe cansız varlıklarla arkadaşlık kurup sadece onlarla konuşur. Kızın doğarken cinci diye adlandırılan biri tarafından büyülü görülmesi, batıl inanç örneği olarak kendini gösterir. Çocukların doğasında cansız varlıklarla konuşma durumu normal bir gelişim aşaması iken, bu köyde insanların inancına ters düşmektedir ve fantastik bir özellik kazanmıştır. En çok da su tulumbasıyla konuşan Dirmit, cinli kız olarak köyde ün salmıştır. Gerçekçi ve aynı zamanda modern olan romanların belirgin özelliklerini es geçerek fanteziyi düşle ve gerçekle iç içe geçiren ve bunu normal bir atmosfer içinde veren romanlar büyülü gerçekçilik anlatımına uygundur. Büyülü gerçekçilik, postmodernizmin bir dalı olarak görüldüğü için karakterlerin yaptıklarının nedeni incelenmez. Marquez, Santiago Nassar'ın öldürülmesine sebep olan olayı neden yaptığını veya yapıp yapmadığını söylemesini gizli tutmuştur. Çünkü büyülü gerçekçiliğin amacı duyguları uyandırmak değildir. İçimizden hiçbirimiz onun halinde en ufak bir değişiklik sezinlememişti. Bunu kaç kez tekrarlamam gerekti. Çünkü biz dördümüz okulda birlikte büyümüştük. Daha sonra tatillerde de birlikteydik. Birbirimizle paylaşmadığımız bir sırrımız olabileceğine, hele hele bu kadar büyük bir sırrın olabileceğine kimse inanmazdı, der Marquez. Santiago'nun arkadaşı bile durumdan haberdar değildir. Postmodern eserlerde cevaplanmamış sorular vardır ve cevabı okuyucuya bırakılmıştır. Marquez'in cümlelerinden anlaşılacağı üzere, Santiago'nun Angela'nın bekaretini bozup bozmadığı bilinmemektedir. Büyülü gerçekçilik akımının özelliği olarak baş kahraman duygularını açık etmemiştir. Gerçekçilik, dünyayı olduğu gibi gösterir ve nesneldir. Öznelliğe yer vermez. Dış etkilere kendini kapalı tutar. Fakat büyü, kültürel bir etmen olarak ortaya çıkar. Her türlü değişikliğe açıktır. Fantastik olan durumlar, nesnel olarak sunulan gerçeklerin sorgulanmasını ister ve durumu öznelliğe dönüştürür. Büyülü gerçekçilik, duygu ifadesinden kaçınırken bir yandan da verilen duyguları abartılı ve yoğun bir şekilde aktarır. Kırmızı Pazartesi adlı eserde Marquez, toplumdaki kadın ve erkek rolünün incelenmesine derin bir alan ayırırken, romandaki karakterlerin toplumun belirlediği kalıplara girme zorunluluğu üzerine odaklanmıştır. Her erkek onlarla mutlu olur. Çünkü acı çekmek için yetiştirilmişler, diyor Marquez. Kasabanın kızları için bu şekil bir benzetme yapılmıştır. Çünkü toplum genç kızları sadece evlilik için hazırlamaktadır. Dışarıya kapalı, çağdaş dünyadan uzaklaşan bu kasabada. Burada evlilik gerçeği üzerinde durulmuştur. Fakat cinsiyet ayrımı yapılarak gerçek dışı bir şekilde kızların istekleri göz ardı edilmiştir. Kasabanın erkeklerin rolüne bakıldığında oğlanlar erkek adam olacak şekilde büyütülmüşlerdi, diyor Marquez. Bu ayrım noktasında namus olayı okuyucuya aktarılmaktadır. Geçmişin bir sorunu olan ve çağımızda da büyük sorun teşkil eden namus cinayeti normal ve masum gösterilmeye çalışılmıştır. Büyülü gerçekçiliğin sorguladığı bir durum da burada ortaya çıkmaktadır. Gerçek olan ve normal gösterilmeye çalışılan toplum sorunları hayatımızın ne kadar içindedir ve neresindedir? Cinayeti endişe duymadan işleme ve gerçekçiliğe zıt bir şekilde kiliseye koşma durumu üzerinde durulmuştur romanda. Gizemli görülen peder, masumiyet kavramının dindeki anlamı üzerinde durarak cinayeti masum göstermeye çalışmıştır. fantastik ve gerçeküstücülüğün tam tersi olarak büyülü gerçekçilik karakterlerin geçmişle, gelenekle ve dinle bağlantısını kesmez. Aksine karakterleri bulundukları topluma bağlı hale getirir. Büyülü gerçekçilikte gizem, gerçek dünyanın arkasına saklanır. Nesnellik ve öznellik arasında dikkat çeken ayrım aynı şekilde Sevgili Arsız Ölüm adlı eserde de kendine yer bulmuştur. Verilen duyguların abartı olması Tekin tarafından sonunda Atiye'nin cinini tepesine sıçrattı. Atiye, Dirmit'in saçlarına yapıştı. İki bacağından tuttuğu gibi divana oturttu diye alıntıda bulunmuştur. Söylenen bu cümlelerle Atiye bağlı olduğu geleneklere göre davranmak zorunda olan bir annedir ve gizemli bulduğu her şeyi gerçek dünyanın arkasına saklamaktadır. Büyülü gerçekçilik, perilerle, meleklerle ve cinlerle dolu masalların veya halk hikayelerin edebiyata mitsel bir yaklaşımla aktarılmasını sağlar. Gerçek ve fantastiğin karışımı mükemmel oranda verilmelidir ki okuyucu gerçek olanın içinde fantastik öğeyi kolaylıkla bulsun. Sevgili Arsız Ölüm'de karşımıza çıkan bazı karakterler, cin kovan, muska yazan veya bozan kişilerdir. Şu şekilde alıntıda bulunmuştur Tekin. Halit'i bağlamak için kırmızı bir ipi, nikah kıyılırken 40 yerinden düğümleyip karanlık bir yere attığını, üstüne de 3 avuç toprak saçtığını söyledi. Halit'e büyü yapıldığı düşüncesi içerisindedir tüm aile. Ve bu yüzden aile sahip olduğu bu batıl inançla Halit'i hocaya götürür. Buradaki gerçek olan durumun Halit'in karısıyla birlikte olamama sorunuyken büyülü gerçekçilik akımı olaya mitsel bir yaklaşım kazandırır ve gerçek olan olayın fantastik yanı oluşturulur. İki eserde de doğal ve doğaüstü olan durumların alaşımı sağlanır. Sevgili Arsız Ölüm'de gerçekçi ve fantastik öğeler insanları şaşırtmayacak şekilde birleştirilip doğalmış gibi algılanmaktadır. Türk romanında belirginleşen gerçeklikten uzaklaşma ve fantastiğe yönelme unsurları bu eser içerisinde büyülü gerçekçilik akımının kullanımı ile ortaya çıkmaktadır. Bu romanla ortak özellik sergileyen Kırmızı Pazartesi de Márquez fantastik yönüyle hikayeyi destansı bir şekilde sunmaktadır. Eserler kimi zaman rüya kullanımıyla, kimi zaman öykü içinde öykü tekniğiyle zenginleştirilmiştir. Bir hafta önce de rüyasında badem ağaçlarının arasından uçarken dalların hiçbirine çarpmadan geçip giden yaldızlı kağıttan yapılma bir uçağın içinde tek başına oturduğunu görmüştü, diye yazmıştır Márquez. Bu rüya o uğursuz ve kanlı pazartesi gününün yaşanacağına yorumlanabilir miydi? Santiago kendini sürekli olarak ağaçların arasında olduğu rüyalarda görürdü ve hayatındaki gerçekliğin de rüyasındaki gibi kurgusal olmasını isterdi. Márquez, rüya yorumuyla Santiago'nun öleceğini önceden okuyucuya bildiriyor birçok diğer ipucu gibi. Tekin ise rüyalar yerine sözlü anlatımlardan faydalanmaktadır. Örneğin, Atiye çocuklarına uyarılarda bulunacağı zamanlarda halk ağzına dolanan efsanelerden bahseder. Her iki eserde kullanılan anlatım tarzı, zaman ve mekan kavramları açısından benzerlik göstermektedir. Sevgili Arsız Ölüm, bir yandan Orta Asya Türk inanışlarına, Türk destanlarına, geleneksel Türk anlatılarına yaslanmasıyla gelenek içinde anlam kazanır ve bu geleneksel birikimin aktarılmasında Márquez model olarak seçilerek klasik gerçekçi çizginin dışına çıkılır. Bu çalışmada bu alıntıdan da belirtildiği gibi, Tekin'in büyülü gerçekçilik konusunda Márquez'den esinlendiği açıktır. Sevgili Arsız Ölüm ve Kırmızı Pazartesi çok zıt iki olay örgüsüne sahipken, büyülü gerçekçilik akımı iki eseri anlatım tarzı açısından benzer kılmıştır. Tekin, eserinde İslamiyet öncesi dönemdeki Doğu klasiklerine göndermeler yapmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi eserde cinci hocalar, batıl inançlar ağırlıklıdır. Şöyle bir cümle var örneğin Tekin'in romanında. O günden sonra Hızır aleyhisselam onu ahırda hiç yalnız bırakmadı. Büyülü gerçekçiliğin kendisini beslemesinin bir yöntemi de eski mitleri kullanmasıdır. Tekin, Hızır aleyhisselam ifadesini kullanarak Türk edebiyatının ve Türk geleneğinin gerçekçi sayılan efsanelerine gönderme yapmıştır. Benzer şekilde Márquez, ana babanın kesin gerekçesi, alçak gönüllülüğüyle saygınlık kazanmış bir ailenin başlarına konan talih kuşunu hor görmeye hakkı olamayacağı yolundaydı, der. Eskiden beri anlatılan, hem sözlü hem yazılı anlatımın vazgeçilmez öğelerinden olan talih kuşu yapısı, kullanım alanıyla fantastikliğe yol açmıştır. Eserlerde dikkat çeken bir diğer büyülü gerçekçilik özelliği, bütüne değil parçalara odaklanma tarzıdır. Hem Márquez hem de Tekin, merkezde olan bir olaya bağlı kalmadan olayı çevreleyen yan durumlar üzerine odaklanmıştır. Kırmızı Pazartesi, halkın gözünden farklı perspektifler sağladığı için olay örgüsü üzerinde bir bütünlük sağlamaz. Tam tersi, birçok anlatım içerir. Anlatıcının inceleme yaparken konuştuğu bütün karakterlerin duyguları, hayal güçleri, anıları ve en önemlisi kendi gerçekleri olay örgüsünün aslını vermektedir. Bütün ve parça açısından Sevgili Arsız Ölüm ele alındığında genellikle Aktaş ailesinin yaşadığı durumların parça parça sunulduğu görülür. Beş çocuklu bir ailede her bireyin hayatının farklı şekilde sürdürülmesi konu edilir. Bu özelliğiyle Sevgili Arsız Ölüm, Kırmızı Pazartesi gibi büyülü gerçekçiliği örneklendirir. Bu noktada kullanılan edebi teknikler içeriği etkilemektedir. Ağırlıklı olarak kullanılan edebi teknik, ileriye göndermeler yapmaktır. Tekin ve Márquez, romanların başından sonuna kadar ileride ne ile karşılaşacağımızın ipucunu verirler. Çünkü bütünlük yoktur. Parçalarla bütüne ulaşma amacı da yoktur. Okuyucuya gerçek olanın parçalanarak her bir birey üzerinden gizemli bir şekilde sunulması vardır. Postmodern eserlerde çok karşılaşılan diğer bir tema, kültürler arası farklılıklardır. Daha önce de bahsedildiği gibi, abartılı olarak verilen duygular, büyülü gerçekçilik anlatımıyla insan yaşamlarının şeklini de etkilemektedir. Márquez'in karakterlerinden Bayardo, sırf Angela'yı etkilemek adına bir eğlence yerinde piyango biletlerinin hepsini satın almıştır. Kız, onun kendisini etkilemeyi başardığını söylemişti bana ama aşkla ilgisi olmayan nedenlerle etkilenmişti, diye yazmış Márquez. Anlatıcı, Bayardo'nun limit tanımaz bir karakter olduğunu vurgulamak istercesine gerçek ama hayali bir adam anlatıyor gibidir. Bayardo, gerçeküstü bir yakışıklılığın yanı sıra bütün kasabayı satın alacak kadar zengin bir adamdır. Tekin, Márquez'den farklı olarak verdiği karakterler arasına çok fazla kültürel değişiklikler bırakmamaktadır. Tekin'in kullandığı, köydeki aileler aşağı yukarı aynı kazancı sağlayan kişilerdir. Yine Márquez'in karakterlerine benzeyen Aktaş ailesinin reisi Huvat'tır. Huvat, kasabadan şehre en çok giden ve şehirdeki yenilikleri köye taşıyan kişidir. Bu özelliğiyle büyülü gerçekçilik anlatımındaki karakteri doğrular niteliktedir. Büyülü gerçekçilik anlatım açısından irdelenmesi gereken bir diğer konu din temasıdır. Kırmızı Pazartesi adlı eserde Márquez, kiliseden örnekler vererek bir cinayeti masum göstermekteyken Tekin, Sevgili Arsız Ölüm adlı eseriyle yine din temasını bir araç olarak kullanan Atiye karakterini sunmaktadır. Atiye gördüğü bir rüyada babasının öldüğü haberini aldığını sanmıştır. Dini inançları gereği rüyanın bir haberci olduğunu düşünmektedir. Babasının rüyasında hiç konuşmadan uzun uzun yüzüne baktığını, sonra çakmağını zarfından sıyırıp eline verdiğini, sonra da birden kaybolduğunu anlattı, diye yazmış Tekin. Rüyasını köyün din konusunda ileri gelenlerine yorumlattığında babası için yas tutmaya başladı. Márquez, ikizlerin cinayetten önce kiliseye gidip kendilerince onay almalarını dini tema olarak vermiştir. Márquez, karakterleri direkt anlatmak yerine eserdeki diğer karakterlerin ifadeleriyle tanıtım yapmaktadır. Örneğin, Santiago Nasar'ın her bir özelliğini kasabada onu tanıyan başka bir karakterden duyarız. Şöyle der Márquez. Yalnızca duru suyla yıkanmış beyaz keten giysisi vardı üstünde. Çünkü teni öyle narindi ki kolanın hışırtısına hiç dayanamazdı. Öykünün kurbanı olan Santiago, narin olarak tanıtılmak istenir. Gerçek özelliklerinin dışında karaktere fantastik özellikler kazandırılır. Aynı kullanım, Tekin tarafından da Sevgili Arsız Ölüm romanında sergilenmiştir. Dirmit, cinli doğduğuna inanılan kız, kitaptaki bütün karakterlerin aksine okumayı tercih etmiş biridir. Şehre gidildiğinde etrafta gördüğü çocuklarla oynama isteği duyan Dirmit, parka yöneldiğinde Ati'ye şaşkındır. Çünkü Dirmit, bütün köy halkı tarafından cinli ve büyülü olan, kötü şans getiren, diğer çocuklarla oynamayı bilmeyen, ruhani varlıklarla konuşan bir kız çocuğudur. Gerçek duruşu, normal bir çocuk gibi olan Dirmit, halkın anlatımıyla Santiago gibi fantastik özelliklere sahipmiş gibi anlatılır. Şöyle yazmış Tekin. Ve tanışır tanışmaz ona dişlerine neden tel taktığını sorduğu için okkalı bir tokat yedi. İşte bu cümleyle Tekin'in okuyucuya sunmak istediği büyülü gerçekçilik özelliği gerçek olan karaktere yüklenen gizemli özelliktir. Dirmit çok normal bir soru sormuştur ancak etraftaki insanlar onun kötü olduğuna o kadar derinden inanmaktadırlar ki Dirmit'ten gelen normal bir cümleyi bile büyülü görmektedirler. Aslında Tekin'in de göstermek istediği bu durumdur. Büyülü gerçekçilikte en çok dikkat çeken özelliklerden biri de karakter isimleridir. Yazarın kullandığı isimler ya tamamen gerçek hayattan alınmıştır ve bazı insanlara kurgu yoluyla göndermeler yapmaktadır ya da tamamen kurgusal isimlerdir ve ismi verilmeyen kişiler için göndermeler içermektedir. Kırmızı Pazartesi romanından örnek verecek olursak, Santiago, İspanya'nın baş pederlerinden birinin ismidir ve Nazar ise Fas'ı çağrıştıran bir yan anlamdır. Santiago Nazar ismi, burada İspanya Kilisesi'nin Fas toprakları üzerindeki hakimiyetine gönderme yapmaktadır. Bir diğer örnek, Angela karakterinin isminin içerdiği anlamdır. Angel, köken olarak melek anlamına gelmektedir ve saflığı temsil eder. Marquez, Angela'yı hep beyaz elbiseyle tasvir etmektedir, saf bir melek gibi. Marquez, Angela'yı şöyle tasvir etmiş. Angela Vicario, dört kızın en güzeliydi. Tarihteki büyük kraliçeler gibi göbek kordonu boynunun çevresine sarılı olarak doğduğunu anlatırdı annem. Angela'nın kardeşleri de bu özellikten faydalanarak isimlendirilmişlerdir, Pedro ve Pablo. Aslında İspanya Krallığı'nın havarileri olarak bilinen Peter ve Paul kastedilmektedir. Aynı özellik açısından sevgili arsız ölüm incelendiğinde Türk isimleri içerisinde çok kullanılmayan isimler dikkat çekmektedir. Dirmit, kelime anlamı olarak erken olgunlaşan bir çeşit siyah üzümü temsil etmektedir. Bu anlam doğrultusunda ailenin cinli olduğuna inanılan çocuğuna bu ismin verilmesi ilginçtir. Huvat, Nuber gibi isimlerin de terimsel olarak anlamları Türk edebiyatı içerisinde bulunmamaktadır. O akşam Numer bebeğin, Huvat'ın anasının ismi verilmişti kıza, yüzü pancar gibi kızardı, diye yazmış Tekin. İki eserden de anlaşılacağı üzere, büyülü gerçekçilik açısından isim analizi önem teşkil etmektedir. Son olarak, büyülü gerçekçilik teknik açıdan incelendiği zaman, her iki eserde de yazar ketumluğu konusu dikkat çekici hale gelmektedir. Sevgili Arsız Ölüm'de olayın başından sonuna kadar anlatıcı suskunluğunu korumuştur ve yorum katmamıştır. Kırmızı Pazartesi adlı eserde ise aynı şey söz konusu değildir. Anlatıcı, karakterleri kendi duygu ve düşünceleriyle ön plana çıkarmıştır ve ketumluğu tercih etmemiştir. Zaman ve mekan algısı açısından ise her iki romanda da düz çizgisel bir zaman tercih edilmiştir. Yer isimleri açıkça verilmemiştir ve yer tasvirleri güçlü değildir. Tüm bu özellikler, ortaklıklar ve farklılıklar sonuç kısmında şu şekilde toparlanabilir. Latife Tekin, Türk edebiyatının postmodern alanda en önemli isimlerinden biridir. Romanda gerçekçiliğin nasıl işlenmesi gerektiği konusunda uzmanlaşıp içine fantastik öğeleri ekleyen ilk Türk romancıdır. Genel anlamda varoş kesimi eserlerini alan Tekin, bu kesimi büyülü gerçekçilik akımının olanaklarını dile getirerek kullanmıştır. Öte yandan dünya edebiyatında ismini büyülü gerçekçilik akımının öncüsü olarak duyurmuş olan Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, her eserine ustalıkla bu akımı yerleştirmiştir. Sizlerle paylaştığım bu çalışma içerisinde aynı dönemde yazılan iki eserin Kırmızı Pazartesi 1981 ve Sevgili Arsız Ölüm 1983, bu iki eserin büyülü gerçekçilik anlatım tekniğini kullanım şekli sunulmuştur. Tekin, romanında sözlü edebiyat örneklerine yer verirken, Marquez, tanıklık ettiği bir olay üzerinde durmuştur. Büyülü gerçekçilik, gerek edebiyatta, gerekse sanatın diğer dallarında kendini doğaüstü bir şekilde göstermektedir. Fantastik olanı anlatırken büyülü gerçekçilik, büyü, fal, medyum, hoca, peder, rüya gibi öğelerden beslenir. Bu öğeler söz konusu iki romanda da doğal ve gerçek olan dünya ile gerçeküstü gösterilmeye çalışılan dünya arasında köprü kurmaktadır. Öte yandan anlatılan öyküler bazı değerler sistemine dayanarak fantastik içeriklerine bir tür gerçeklik kazandırmaya çalışır. Büyülü gerçekçilik birçok yönden ele alınması gereken karmaşık bir postmodern tekniğidir. Realizm akımıyla üretilmiş olan eserlerin kurallarını yıkan ve yine bir teknikle tezat olan şeyleri bir araya getiren bir teknik. Büyülü gerçekçilik, diğer anlatım türlerinde bir araya gelmesi imkansız gibi görünen bütün motifleri ortak paydada toplayarak vermeye çalışır. Kırmızı Pazartesi adlı romana bakıldığında, toplumun iç dinamiğini oluşturan namus olayını meşrulaştırmaya çalışan bir düşünce sezilirken, Sevgili Arsız Ölüm'de köyden kente göçün köylü insanlar üzerinde çok da etkisinin olmadığı anlatılmaktadır. Bu çalışmada iki farklı olay örgüsü sunan bu eserlerin gerçekle fantastik olanı nasıl alaşım haline getirdiği ve gerçekçi olanla fantastiği ayırt edilemeyecek kadar güzel bir şekilde sunduğu aktarılmaya çalışılmış. Márquez'in büyülü gerçekçilik anlatım tarzıyla sunduğu romanına kıyasla, Tekin'in büyülü gerçekçiliğin içine batıl inançları olduğu gibi dayandırarak kullanması söz konusudur. Her iki eser de olay örgüsünü, fantastik ve olağanüstü olan şeyleri folklorik motiflerden yardım alarak sunmuştur. Gabriel Garcia Márquez ve Latife Tekin, iki farklı ülkeden oldukları için kullandıkları folklorik unsurlar farklılıklar göstermiştir. Tekin, İslamiyetle alakalı Türk inanç ve geleneklerini kullanırken, Márquez'in folklorik motifleri Batı kökenlidir. Hem Kırmızı Pazartesi hem de Sevgili Arsız Ölüm romanları, gelecekte yazılması muhtemel olan postmodern eserlere ışık tutmaktadır. Büyülü gerçekçilik anlatımı ustaca işlenmiş ve romanlara gerçek olanın dışında kurgusal özellikler kazandırılmıştır.